Ayrım 4, sayfa 65. Aylar yıllar boyunca su ve ateş okyanuslarını geçtiler, aylar yıllar boyunca kana susamış canavarlarla dolu vadiler geçtiler, aylar yıllar boyunca kanter içinde kalıp buzlu, alevli dağlar aştılar, buzullar ve alevlerle kaplı vadilere indiler. Aylar yıllar boyunca dört bir köşesinden öldüreceğim, parçalayacağım çığlıkları duyulan karanlık ormanlar geçtiler. Aylar yıllar boyunca açlık ve susuzluk çektiler. Aylar yıllar boyunca karşılarına çıkan her türlü tuzaktan kurtulmayı başardılar. Aylar yıllar boyunca yedi başlı, bin ayaklı ejderhalar onları kovaladı. Ateş ve nefret dolu soluklarını onlara üflediler. Sonunda atın nallarından çıkan kıvılcımlar ejderhaların gözlerini kör etti de böylece arkalarında bırakabildiler. Binlerce kilometre doğuya, binlerce kilometre batıya gittiler. Havası bile üstlerine alev gibi yağan bin bir tane bozkır açtılar. Ama Talhun için bütün bunlar göz açıp kapayana kadar geçmiş gibiydi. Gözlerini açtığında kendini dört bir yanda sıra sıra meyve ağaçları uzanan bir meyve bahçesinde buldu. O andan başlayarak meyve bahçesi ve genç adam Talhun'undu. Artık Talhun'un yalnızca bakmakla yetinmeyip güldüğü, konuştuğu, çalıştığı, başka bütün insanların yaptığı şeyleri yaptığı söylenebilirdi. Aylar boyunca mutlu bir yaşam sürdüler. Bir gün Talhun ve genç adam meyve bahçesinde el ele gönül gönüle yürüyorlardı. Şayet havada bir kuş uçsa ikisi de aynı anda görebilirlerdi. Bir elma ağacına geldiler. Bütün olgun elmalar ağacın dibine düşmüştü. Talhun bir tanesini almak için eğildi. Genç adam da eğilmişti ama birden "Hayır," dedi. "Gel taze bir elma koparalım. Ağaca tırmanacağım." Gömleğini üzerinden çıkarıp Talhun'a verdi, ağaca tırmandı, tepedeki en taze elmaları kopardı. Talhun onun uzun bacaklarını zevkle seyrediyordu. Genç adamın beline takılmış küçük bir tüy gördü. Talhun tüyü almak için uzandığında her şey bir anda olup bitti. Kim bilir neden genç adam bu kez Talhun'un düşüncesini hissetmemişti. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Talhun tüyün ucunu tutup çekti ve tam o anda genç adam ağaçtan düştü. Talhun ne yapacağını şaşırmıştı. Ne yaptığı ve ne yapması gerektiği konusunda hiçbir fikri yoktu. Genç adamın üzerine eğildiğinde ölmüş olduğunu gördü. İki eliyle birden başını yumruklamaya başladı. Tüyü eski yerine yerleştirmeye çalıştı ama boşuna. Talhun derin bir kedere gömülmüştü. Derin derin içini çekti ve o anda ah karşısında belirdi. "Ah, daha fazla bir şey yapamam," dedi. "Seni alıp köle pazarında satmak zorundayım. Belki o zaman derdine bir çare bulabilirsin." Ve dediğinde yaptı. Tepeden tırnağa siyahlar giyinmiş çilingir, zengin bir adam için çalışıyordu. Pazarda Talhun'u görüp beğendi, bir damla gözyaşına ve zengin adamın annesinin yüreğinin kanından bir damlaya satın aldı. Bu zengin adamın annesi uzun zamandır ona eşlik edecek bir kadın arıyordu ve kendi hizmetçisi hoşuna giden birini bulamamıştı. Çilingir her gün pazara gidiyor ama aradığı gibi bir köle bulamıyordu. Sonunda Talhun'u gördü, hanımının ondan hoşlanacağını düşündü. Ah kızın yüzünü ve gözlerini öptü, Talhun'un yeniden kendisine kavuşmasını umduğunu söyledi. Talhun eski alışkanlıklarına geri dönmüş gibi yalnızca gözlerini dikip baktı. Tek fark, şimdi çok daha değişik bir bakışla bakıyor olmasıydı. Anlaşılması zor bir bakıştı bu. Çilingir, Talhun'u kıvrım kıvrım sokaklardan geçirdi. Sonunda çok sayıda kapıcının bekçilik ettiği büyük bir kapıya vardılar. Kapıdan bir bahçeye girdiler. Bahçenin ortasında her göreni hayran bırakan görkemli bir konak vardı. Bütün bahçe mis kokulu çiçeklerle kaplıydı. Ağaçların arasında kuşlar cıvıldaşıyordu. Çilingir, bu bahçede kuş sütüne varana dek her şeyi bulabilirsin. Bütün bu zenginliklerin sahibi olan genç efendim birkaç ay önce ortadan kayboldu. Ne kadar ararsak arayalım bulamıyoruz onu. Onun annesi olan hanımım oğlunu yitirdiğinden beri karalar giyiyor ve senin de aynı şeyi yapman gerekiyor, dedi. Talhun bahçenin her köşesine baktıktan sonra kendi kendine konuştu. Böylesine güzel bir bahçenin sahibi olmak, sonra da birden ortadan kaybolmak ve hiç kimsenin nerede olduğunu bilmemesi. Burada da aynı dert var. Ah, ama ah ortaya çıkmadı. Çünkü bu durum için elinden bir şey gelmezdi. Kendisi öyle demişti. Tarhun'u hamama götürdüler, yıkadılar, gül suyuyla sildiler, karalar giydirdiler ve evin efendisinin annesinin yanına götürdüler. Anne derin bir keder içindeydi. Tarhun'un söylediklerini dinledi, onun kendisine eşlikçi olabileceğine karar verdi. Öteki hizmetçiler Tarhun'un gelir gelmez böyle iyi bir konuma gelmesini kıskanmışlardı. Ama Tarhun onlara yalnızca bakmakla yetindi. Hanımın eşlikçisi olmak ya da mutfakta hizmetçilik etmek umrunda bile değildi. Bir gece hanımının yatağının ayak ucunda uyumaya giderken Tarhun hizmetçilerin odasının önünden geçiyordu. Kahya'nın karısı olan, hanımının çok sevdiği için oğlundan Kahya ile evlenirken bol bol çeyiz vermesini istediği hizmetçiyi gördü. Kahya'nın karısı hizmetçilerin odasına girerken elinde bir kase pilav ve bir kırbaç vardı. Tarhun pencereden içeri baktığında kadının her hizmetçinin yatağının yanına gidip "Uyuyor musun, uyanık mısın?" diye fısıldadığını gördü. Hiç kimse yanıt vermeyince Kahya'nın karısı dışarı çıktı, hanımın odasına doğru yürümeye başladı. Tarhun onun önünden koştu, yatağın ayak ucuna yatıp uyuyormuş gibi yaptı. Kahya'nın karısı odaya girip hanımın kulağına "Uyuyor musunuz, uyanık mısınız?" diye fısıldadı. Sonra yanıt alamayınca hanımın yastığına uzandı, bir takım anahtarlar alıp odadan çıktı. Tarhun hizmetçinin hırsızlık yaptığından kuşkulanmıştı, peşine takıldı. Kahya'nın karısı anahtarlarla bir kapıyı açtı, bu odanın ucunda başka bir oda, onun ucunda başka bir oda, onun da ucunda başka bir oda, böyle böyle 40 kapının arkasında 40 tane odaya girdi. Sonunda suları parıl parıl parlayan bir havuzun olduğu bir odaya geldi. Kahya'nın karısı havuzun suyunu boşalttı, en dipte büyük bir kapak vardı. Kahya'nın karısı kapağı kaldırdı, aşağıda döne döne derinlere inen merdivenler belirdi. Kadın aşağı indi. Tarhun da onun peşinden. Pek çok nemli bodrum geçtiler. Sonunda genç bir adamın tavana zincirle asıldığı küçük bir alana geldiler. Genç adam çok kötü durumdaydı ve bilincini yitirmişe benziyordu. Kahya'nın karısı adamın yüzüne soğuk su atarak kendine gelmesini sağladı. Pilav kasesini bir köşeye koydu, kırbacı sağ eline aldı. Kahya'nın karısı, "Başını benim yastığıma koyacak mısın delikanlı?" diye sordu. Genç adam yalnızca hayır yanıtı verdi. Kahya'nın karısı soruyu 3 kez yineledikten sonra onu öyle kötü kırbaçladı ki genç adam yeniden bilincini yitirdi. Kadın yüzüne su atarak onu kendine getirdi. 3 kez daha hayır yanıtını aldıktan sonra bir kez daha bilincini yitirinceye kadar kırbaçladı. Genç adam 3 kez böyle kırbaçlandı, 3 kez de kendinden geçti ama bir kez bile başını kadının yastığına koymayı kabul etmedi. Üçüncü kez onun yüzüne su atıp kendine getirdikten sonra hizmetçi pirinç kasesini önüne koydu. Adam yemeği reddedince zorla yedirdi. Tarhun bütün bunları bir sütunun ardından izliyordu. Yalnızca bir kez kendi kendine söylendi. Böylesine güzel bir bahçenin sahibi olmak, sonra birden ortadan kaybolmak ve kimsenin nerede olduğunu bilmemesi, sonra bir hizmetçinin seni kendi evinin bodrumunda zincire vurup kırbaçlaması. İşte burada da böyle ah, ama ah ortaya çıkmadı çünkü yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kendisi öyle demişti. Kahya'nın karısı, "Şimdi iyi dinle," dedi. "Yarın gece yine sana geleceğim. Şayet sözüm dinlersen zincirlerini çözeceğim. Seni kollarımın arasına alacağım, okşayacağım, istediğin her şeyi vereceğim. Canın ne isterse yapabilirsin, her ne olursa olsun. Ama şayet yine inatçılık edersen kırbaçlanacaksın. Seni şu durduğun yerde asıp bırakacağım." Tarhun kadının geri dönmeye hazırlandığını görünce koşarak hanımının ayak ucuna gitti, uyuyormuş gibi yaptı. Kahya'nın karısı bodrumdan çıktı, kapağı kapadı, havuzu doldurdu. Üzerinde yüzmeleri için su zambakları bıraktı, 40 odayı geçti, 40 kapıyı kilitledi. Sonunda hanımın yatağının baş ucuna ulaştı. Anahtarları yastığın altına bıraktı, yeniden kara giysilerini giydi, başını yastığına koydu, uykuya daldı. Ertesi sabah Tarhun hanımının karşısına oturdu, ona "Hanımefendi," dedi. "Şayet yitirdiğiniz sevgili oğlunuzu bulursam bana ne verirsiniz?" "Hanım, ne istersen veririm," dedi. Tarhun, "Bu geceye kadar beklemek zorundasınız," dedi. O gece Tarhun hanıma, "Uykuya dalmamak için parmağınızı kesin, yaraya tuz basın," dedi. "Sonra uyuyormuş gibi yapın. Biri gelip size uyuyup uyumadığınızı soracak. Ona yanıt vermeyin. Bırakın ne isterse yapsın. Size seslendiğimde kalkacaksınız, birlikte gideceğiz, size oğlunuzu göstereceğim. Tarhun'un planladığı gibi yaptılar. Hanım uyuyakalmamak için yarasına bol bol tuz bastı. Bir gece önceki gibi Kahya'nın karısı bir kase pilav ve kırbaçla geldi. Uyuyor musun, uyanık mısın diye sordu. Hiç ses çıkmayınca yastığın altından anahtarları aldı, aynı kapıyı açtı. Tarhun hanımına seslendi, birlikte Kahya'nın karısının peşine takıldılar. 40 kapı açıldı. Tarhun yanında bir kesme şeker ve biraz su getirmişti. Hanım oğlunun ne durumda olduğunu görünce çığlık atmak istedi. Tarhun kesme şekeri hanımın ağzına soktu, ona biraz su verdi. Hanımefendi dedi, nerede olduğumuzu görmüyor musunuz? Şayet bu cadı bizi görürse oğlunuzla aynı yazgıyı paylaşırız. Sabaha kadar bekleyelim. O zaman yanımıza destek alıp onu kurtarmaya geliriz. Hanım bunu kabul etti. Birlikte hizmetçiden önce bodrumdan çıktılar. Ertesi sabah hanım hizmetçilerine Kahya'nın karısını bağlayıp kendisine getirmelerini emretti. Cömert efendisine neler yaptığını itiraf ettirdiler. Bu elbette hiç kolay olmamıştı. Ardından kadını bodruma sürüklediler. Genç efendinin zincirlerini çözdüler, hamama ve berbere götürdüler. Sonra eve geri getirdiklerinde yepyeni biri olmuştu. Gerçekten efendiye benziyordu ama biraz sersemlemişti. Kahya'nın karısına gelince saçları inatçı bir katırın kuyruğuna bağlandı, katır çayıra salındı. Böylece kadının bedeninin her parçası kurda kuşa yem oldu. Hanım herkese kara giysilerini çıkarıp eğlenmelerini söyledi. Genç efendi Talhun'u görüp onun kendisini nasıl kurtardığını öğrenince Talhun'a aşık oldu, evlenme teklif etti. Annesi bu kararına çok sevinmişti. Böylesine güzel ve akıllı bir kızı başka nerede bulabilir diye düşünüyordu o da. Ama Talhun'la konuştuklarında Talhun yalnızca baktı, hayır dedi ve hanımından kendisini köle pazarına götürüp yeniden satmasını istedi. Hanımının bütün ısrarlarına karşı direndi. Bir eş olarak değil, evin bir konuğu olarak kalmayı bile kabul etmiyordu. Tek söylediği şey, siz derdinize bir çare buldunuz, benim de kendi derdime çare bulmam gerek oldu. Bu kez Talhun'u yaşlı bir değirmenci satın alıp değirmenine götürdü. Değirmen bir dağın eteğindeydi. Dağın tepesinden akan güçlü bir ırmak değirmeni döndürüyordu. Değirmenci suyun kaynağına bir ejderha yerleştirmişti. Ne zaman istese ejderha biraz kımıldıyor, az bir su akıyor, değirmen dönmeye başlıyordu. Değirmenci köylülere ejderhanın kendi sözüyle hareket etmediğini, ejderhaya her gün yemesi için bir koyun verirse değirmenin çalışabileceğini söylüyordu. Yoksa buğday unu dönüştürülemezdi, köylüler tarlalarını da sulayamazlardı. Köylülerin değirmencinin sözünü dinlemekten başka çareleri yoktu. Çünkü değirmencinin ejderhayı dağın kendi tarlasına bakan yanını sulamak için bilerek oraya koyduğundan hiç haberleri yoktu. Talhun'un görevi ejderhayı beslemek, sonra da çalışmak için değirmene dönmekti. Değirmenci ona, şayet günün birinde koyunlardan birini kaybedersen ejderhaya seni yem yaparım demişti. Talhun kendi kendine, böylesine güzel, temiz bir ırmağa sahip olmak, sonra da palavracının birinin gelip ejderhasıyla ona bent kurması ve köylüleri kandırması. İşte burada da böyle, ah! Ama ah ortaya çıkmadı. Bu konularda elinden hiçbir şey gelmezdi. Kendisi böyle demişti. Talhun ejderhanın ne zaman yemeği biraz gecikse, olduğu yerde dönüp daha fazla suyun geçmesine izin verdiğine dikkat etmişti. Bir gün Talhun oturmuş, değirmeni gözler. Değirmenci de kendi buğdayını sularken, muhtarın oğlu değirmene biraz buğday getirdi. Buğdayın eşeğin sırtından indirilirken, Talhun, muhtarın oğluna, ''Sizi bu ejderhadan kurtarmamı ister misin?'' diye sordu. Değirmenci onu getirdiğinden beri ilk kez konuşuyordu Talhun. Köylüler ve değirmenci onun dilsiz olduğunu sanıyorlardı. Şimdiye dek istediği her şeyi gözleriyle anlatmıştı. Şaşkına dönen muhtarın oğlu, ''Bunu nasıl yapabilirsin?'' dedi. Talhun, ''Şurada'' deyip bir noktayı işaret etti. ''Şurada büyük bir çukur kaz, bana haber ver, sonrasını da bana bırak.'' Genç adam, değirmencinin bütün bunlardan hiç haberinin olmayacağını öğrenip ayrıldı. O günden sonra Talhun, ejderhanın yemeğin tam zamanında vermeye çok dikkat etti ki, olduğu yerden hiç kıpırdamasın ve arkasında çok fazla su toplansın. ejderhayı köylerin buğdaylarıyla bile besledi. Ejderha iyice şişmanlamış, ırmağın bütün suyunu kesmişti. Aynı zamanda köylülerden değirmene daha az buğday getirmelerini istedi Tayfun. Köylüler de onu dinlediler. Bir gün değirmenci, ejderhanın arkasında biraz daha su toplanırsa bütün tarlasını su basacağının farkına vardı. Telaşla değirmene gelip Talhun'a yukarı çıkmasını, ejderhayı elinden geldiğince kımıldatmasını, böylece suyu biraz olsun alçaltmasını söyledi. Talhun koca çukurun kazılmış, hazır olduğunu öğrenmişti. Ejderha uyuyordu. Yemek zamanı geldiğinde uyandı, baktı ki ortalarda hiçbir şey yok. Biraz daha uyukladı, yeniden uyandığında ortalıkta hala hiç yemek olmadığını gördü. Çılgınca gürledi, yeniden uykuya daldı. Üçüncü kez uyanıp ortalıkta yemek olmadığını görünce öfkeden deliye döndü. Değirmenci değirmende çalıştığından neler olup bittiğinden hiç haberi yoktu. Talhun koyunu sakladığı ağacın arkasından çıkardı, ejderhanın onu görmesini sağladı. Koyunu görünce karnı iyice acıkan ve Talhun'a çok kızmış olan ejderha koyunu da Talhun'u da bir lokmada yutmak için ileri atıldı. Talhun ve koyun koşmaya başladılar. Ejderha çukura düştü, gürledi. Değirmenci gürlemeyi duymuştu. Koşmak üzereydi ama sel gibi akan sular değirmeni kaplayıp hem değirmeni hem değirmenci yuttukları için hiçbir şey yapamadı. Köylüler ejderhanın cesedini parçalayıp kurtlar yesin diye dağlara attılar. Sonra Talhun'u büyük bir saygıyla muhtarın evine götürdüler. Muhtarın oğlu Talhun'a aşık olmuştu. Onunla evlenmek istiyordu. Muhtar ve karısı oğullarının bu seçiminden çok mutlu olmuşlardı. Kendi kendilerine oğullarının böylesine güzel ve akıllı bir kızı zor bulacağını söylüyorlardı. Ama Talhun'a bunu söylediklerinde Talhun onlara baktı ve hayır dedi. Sanki yeniden dilsiz olmuştu. Köylüler ne kadar üsteleseler de direnmeyi sürdürdü. Onlardan tek istediği şey kendisini köle pazarına götürüp satmalarıydı. Son sözleri, "Dostlarım, siz sıkıntılarınıza çarenizi buldunuz. Benim de bir derdim var ve çaresini bulmak zorundayım." oldu. Üçüncü kez Talhun'u bir tüccar satın aldı. Tüccarın çocuksuz bir karısı vardı. Tüccar Talhun'u gördü, hoşlandı. Bir damla gözyaşı ve yüreğinin kanından bir damlaya onu satın aldı ve kızı yapmaya karar verdi. Öyle de yaptı. Tüccar zengin bir adamdı ama çocuğu yoktu. Karısını çok seviyor, onu rahat ettirmek için elinden geleni yapıyordu. Tüccar karısına, "Sana bu köleyi satın aldım. Bizim sahip olamadığımız kızımızın yerine geçer, geceleri eve geç döndüğümde sana eşlik eder, ev işlerinde yardımcı olur," dedi. Gece hep birlikte oturdular, yemek yediler ve yatağa gittiler. Tüccar ve karısı odanın bir ucunda, Talhun öteki ucundaydı. Gece yarısına doğru Talhun bir ses duyup gözlerini açtı. Tüccarın karısının kalktığını, dolaptan bir kılıç çıkarıp kocasının kafasını kestiğini, kestiği kafayı bir çekmeceye koyduğunu gördü. Sonra kadın sandıklarından birinden en güzel giysilerini çıkardı, giyinip süslendi, güzel bir geline benzedi. Ardından evden çıktı, Talhun da onun peşinden gitti. Mezarlığa geldiler. Önde 7 mezar, sağda 7 mezar, solda 7 mezar vardı. Tüccarın karısı 8. mezara bir taşla vurdu. Mezar taşı bir kapı gibi açıldı, kadın içeri girdi. Talhun da peşinden. Merdivenlerden aşağı indiler. Koca bıyıklı 40 haraminin oturmuş içki içtiği büyük bir salona vardılar. Haramilerin şefi sert bir sesle, "Niye geç kaldın?" diye sordu. Kadın, "Şu çakal uykuya dalmadan nasıl kalkıp gelebilirdim ki?" dedi. Sonra haramiler müzik çalmaya başladılar. Kadın kahkahalar atarak onlar için dans etti. Bir sütunun arkasından bunları izleyen Talhun kendi kendine, "Güzel bir karın olsun, onun rahatı için elinden geleni yap. Sonra kadın senin kafanı kessin, gidip bir harami çetesinin eğlenceliği olsun. Al işte, burada da böyle, ah!" dedi. Ama ah ortaya çıkmadı. Çünkü yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kendisi böyle demişti. Talhun yeniden düşündü. Adamın bunu öğrenmesini sağlamam gerekir ki bir gün biri de bana bilmem gereken şeyleri söylesin. O sırada sabah yaklaşmıştı. Tüccarın karısı oradan ayrılmak üzereydi. Talhun ondan önce geri döndü, yatağına yattı, uyuyormuş gibi yaptı. Tüccarın karısı geri döndüğünde önce güzel giysilerini değiştirdi, makyajını temizledi, sonra dolaptan içinde bir tüy ve bir sıvı olan bir kap çıkardı. Tüyü sıvıya batırdı, kocasının boynuna sürdü, kafayı yerine yapıştırdı, sonra kabı dolabın içine koydu, kocasının yanına yattı. Tüccar hapşırarak uyandı. Karısına, ''Hanım buz gibisin, neredeydin?'' dedi kadın. ''Dışarı tuvalete gitmiştim. Başın yastıktan aşağı düşmüş, boynun acıyor mu?'' dedi. Tüccar, ''Hayır'' dedi. Sonra üçü birden uykuya daldılar. Talhun o gün tüccara olanları anlatmaya gitti. ''Şayet sana karının aşıklarını gösterirsen bana ne verirsin?'' dedi. Başlangıçta tüccar karısına böyle iftira attığı için Talhun'a kızdı. ''Bir hizmetçi hanımı için nasıl böyle şeyler söylerdi?'' Sonra Talhun'a dediklerini kanıtlayamazsa kafasını keseceğini söyledi. Talhun gece yarısına kadar izin istedi. Gece yarısı tüccarın karısı bir gece önce yaptıklarını yaptı. O dışarı çıktığında Talhun dolaptan kabı çıkardı, tüyü sıvıya batırdı, tüccarın boynuna sürdü, kafasını yerine yapıştırdı. Kısa bir süre sonra tüccar hapşırarak uyandı. ''Hanım sen misin?'' dedi Talhun. ''Hayır benim.'' dedi. ''Karın aşıklarına gitti. Boynun ağrıyor mu?'' Tüccar, ''Hayır.'' dedi. Sonra ikisi birlikte mezarlıktaki o aynı mezara gittiler. İçeri girdiklerinde bir köşeye gizlenip izlediler. Tüccar karısının giyinip süslenmiş 40 tane koca bıyıklı haramiye dans ettiğini görünce öylesine tepesi attı ki ortalarına atlayıp onlarla dövüşmek istedi. Talhun onu durdurup kadının ailesinin buna kendi gözleriyle tanık olmalarının daha iyi olacağını söyledi. Böylece birlikte hem kadından hem haramilerden kurtulabilirlerdi. Öyle de yaptılar. Sonra tüccar Talhun'u karısı yapmak istedi. Ama Talhun yalnızca baktı ve hayır dedi. Sen en iyisi bana yalnızca şu kabı ve tüyü ver. Tüccar kabı ve tüyü Talhun'a verdi. Sonra Talhun ondan kendisini köle pazarına götürmesini, bir damla gözyaşı ve yüreğin kanından bir damlaya satmasını istedi. Tüccar kalması için ne kadar ısrar ederse etsin Talhun reddetti. Sonunda tüccar onu elinden tutup köle pazarına götürdü. Talhun büyük bir kaidenin üzerinde duruyordu. Bütün müşteriler önünden geçerken ona baka kalıyorlardı. Ama Talhun sanki onları hiç görmüyormuş ve hiç umursamıyormuş gibi bu bakışları aldırmıyordu bile. Kendi kendine derdine çare bulan bütün o insanları düşünüyor, kendi kederinin kaynağına gidebileceğini, onu elma ağacının altında görebileceğini düşünüyordu. Bunu yapmayı nasıl da isterdi. Onu yeniden bir bulabilseydi, keşke onu görebilseydim ama göremiyorum ah diye düşündü. Ve bu kez iç çekişi yüreğinin en derinlerinden gelmişti. Birden ahın kendisine yaklaştığını gördü. Tüccara, beni aha sat dedi. Ah yanlarına geldi, satış yapıldı. Tüccar Talhun'u satın aldığı fiyata bir damla gözyaşı ve yüreğin kanından bir damlaya sattı. Talhun, ah gerçekten sensin değil mi dedi. Ah evet benim dedi. Talhun, hala bahçede yatıyor mu diye sordu. Ah. Evet dedi. Talhun, beni ona götür dedi. Ah Talhun'u meyve bahçesine götürdü. Meyve bahçesi bıraktığı gibiydi. Her şey o anda donup kalmıştı. Ağaçların yaprakları bile kıpırdamıyordu. Kuşlar havada uçarken kelebekler çiçeklerin üzerinde dolmuşlardı ve genç adam elma ağacının altında yatıyordu. Ah 10 yıldır hiçbir şey kıpırdamadı dedi. 10 yıldır tek bir kuş ötmedi, 10 yıldır tek bir kelebek uçmadı, 10 yıldır hiçbir ağaç çiçek açmadı. 10 yıldır buranın bütün neşesi ve canlılığı gitmişti. 10 yıldır bu adam damarlarında kanı donmuş, yüreği sessiz yattı durdu. Talhun acıyla, ah ne kadar korkunç dedi. Sonra tüyü sıvıya batırdı, tüyü adamın göğsüne sürdü. Genç adam hapşırarak uyandı. Talhun, niye beni uyandırmadın dedi. Sanki çok uzun zamandır uyuyormuşum gibi geliyor bana. Talhun, uyumuyordun dedi. Ölmüştün. Duyuyor musun? Ölmüştün. 10 yıldır senin kederinle yaşadım diyerek sevinçle ona sarıldı. Kitabın sonu. 6 Eylül 2011. Sayfa 84.